Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda anneleri Gülistan'ının yeni bir anne ile Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Gülistan'ı yeni, yani Sevde annemiz birinci bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Her yeni programa başlarken kısa bir ana fikir veriyorum. Yine vereyim inşallah. Elhamdülillah Erkam Radyosu'nun bu anlamlı ortamından ve birbirinden kıymetli dinleyicilerle paylaştığım bugün 450. Gül Sohbeti oluyor. Elhamdülillah. Yani şu ana kadar 449 Gül Sohbeti yaptık. Bugün inşallah 450'den devam edeceğiz. Bu sohbetlerde beni yalnız bırakmadığınız, gerek telefonlarla gerek mesajlarla desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyen kardeşlerime, erkek olsun, hanım olsun, genç olsun, yaşlı olsun. Bu arada programlardan sonra teşekkürlerini, takdirlerini özel olarak iletenlere de özel olarak teşekkürlerimi, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Bu arada yine aynı şekilde radyomuzun kıymetli çalışanları, bu programın size ulaşması için emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Bu bir veda değildir. Yani yeni programın yeni girişidir. Yanlış anlamayın, bir yere gitmeye niyetim yok. Önce onu söyleyeyim. Şimdi efendim, daha önceki sohbetlerimizde sevgili annelerimizle ilgili yeteri kadar diye düşündüğüm bir hazırlık yaparak sohbetleri yapmıştık. Ancak belli bir programdan sonra siz kıymetli dinleyicilerimizden hem radyoya hem şahsıma gelen teklifler, tenkitler, eleştiriler, bunlara dikkate alarak ve ısrarla yoğun istek üzerine bazılarını tekrar yapmak durumunda kaldık. Kıymetli dinleyenlerim, işte bazı annelerimiz çok hızlı geçildi, özet oldu, daha ayrıntı yok mu diye sorular soruldu. Biz de şöyle size bir örnek vereyim. Mesela Hatice annemizi biz yıllar önce 12 bölüm halinde işlemiştik. Aynı şekilde ilk zaten bu oldu, böyle bir istek oldu, niçin bu kadar kısa kesildi, biraz daha ayrıntı var mı denince tekrar annemizi çalışmaya başladık. İlk sunumumuzda 12 bölüm sunduğumuz halde daha sonra elhamdülillah 44 bölüm olarak tekrar sizlerle paylaşmış olduk. Aynı şekilde Ayşe annemizi 29 bölüm olarak sizlerle paylaşmıştık. Yine ısrarla istek üzerine ayrıntıları istiyoruz deyince efendim ikinciye 81 bölüm paylaştık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu arada Zeynep binti Cahş annemizi en son onu paylaşmıştık. Daha önce 9 bölüm halinde paylaşmıştık. Yine buna da eksik oldu diye ayrıntılı istiyoruz dendi. Bunu da elhamdülillah 37 bölüm paylaşmış olduk. Efendim diğer Ümmü Habibe annemizi, Safiye annemizi, Meymune annemizi zaten genişçe işlemiştik. Şimdi eksik, yani eksik değil de ayrıntı biraz daha olsun, hayatın içinden örnekler verilsin diye tekrarı istenen Sevde annemizle sizlerle inşallah beraber olacağız. Dediğim gibi 4 bölüm yapmıştık. Bakalım Rabbim ne kadar nasip edecek. Kıymetli dinleyenlerim, hemen şunu söyleyeyim daha sohbetin başında. İster sevgili annelerimiz olsun, ister herhangi bir sahabe-i kiram olsun ya da Resulullah Aleyhisselam olsun, biyografik olarak hayatları hakkında malumat verildiği zaman genellikle bazı rakamlar, isimler verilir. Kısa kısa bir şeyler söylenir, geçilir. Ki genelde biyografi sunumları böyle oluyor. Ancak acizane İslam'ın doğru anlaşılması ve hayatımıza doğru yansıması için bu güzel dinimizi ilk etapta yaşayan, yani gelen vahyi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın talimatıyla hayatlarına geçiren bu insanların hayatlarında vahyin onları nasıl değiştirdiği, nasıl yetiştirdiği, hangi durumdan hangi duruma getirdiği noktasında biraz tefsire benzeyen ciddi bir sihir İslam tarihi bilgisine, malumatına ihtiyacımız var. Annelerimiz de bunların başında geliyor. Biliyorsunuz vahiy Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Aleyhisselam'ın da bunlar hanımları olduğuna göre şimdi vahiy sadece Resulullah mescitteyken veyahut da şurada buradayken değil, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne zaman takdir ederse, ne zaman isterse, dilerse o zaman vahyini gönderiyor. Dolayısıyla her annemiz gelen vahye farklı boyutlarıyla şahit olmuş oluyorlar efendim. Her annemiz gelen vahye farklı boyutlarıyla şahit olmuş oluyorlar. Dolayısıyla yani biz şimdi Kur'an-ı Kerim okuyoruz, tefsir okuyoruz, işte izahlarını okuyoruz ya da dinliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz sadece. Onların hayatlarına baktığımızda gelen her ayeti kerime nasıl onları değiştiriyor, nasıl zirveleri çıkarıyor onların hayatlarında hep görüyoruz elhamdülillah. Şimdi de inşallah az önce ifade ettiğim gibi ikinci kez, yani daha önce 4 bölüm, şimdi en az 15-20 bulacağını düşünüyorum. Çünkü çok hayat hikayesi var. Sevda annemizi paylaşacağım sizlerle. Hemen ve özellikle ve hususi olarak da bir şey daha paylaşayım. Samimiyete istinaden. Ben bu annelerimizi bir radyo programı için notları çıkarıp böyle bir kağıttan okuyarak ya da oraya bakarak konuşmak istemiyorum. Böyle sohbette sevmiyorum zaten. Mümkün olduğunca yaptığım bu radyoda her sohbeti, programı kitaplaştırıyorum efendim. Dolayısıyla bir kitap yazar gibi çalışıyorum. Tabii notlarımızı alıyoruz efendim. Siz kıymetli dinleyicilerimize radyomuzda paylaşıyoruz. Ondan sonra ben paylaştıklarımı tekrar dinleyerek onu yazıya, genişçe yazıya döküyorum. Gerekli tahsilleri yapıyorum. Kaynaklarını gösteriyorum ve yayına gönderiyorum. Mesela Zeynep binti Cahş annemiz bitti elhamdülillah. Yayına gitti efendim. Elhamdülillah. Yayına gitti. Bu arada Hatice annemiz, efendim Ummu Habibe annemiz, Safiye annemiz, Meymune annemiz zaten yayınlanmıştı. Ayşe annemiz de biraz geniş olduğu için tahsihiyle devam ediyoruz inşallah. Evet efendim, şimdi yaş itibariyle, konum itibariyle, duruş itibariyle kendine has hususi özellikleri olan bir annemizle beraberiz. Hazreti Sevde binti Zem'a radıyallahu anha. Sevde annemiz kimdir? Oradan başlayalım. Sevde binti Zem'a, yani Zem'a kızı Sevde. Mekkeli Kureyş kabilesinden, Amir bin Lüey oğullarından bir hanım. Ben çok ayrıntıya burada girmeyeyim. Yani akademik bilgiyle oyalamayayım sizi. Babası Zem'a Mekke'nin önde gelen liderlerinden biri. Sevde annemizin kaynaklarımızda doğum tarihi yoktur efendim. Onu ifade edeyim. Ancak yaşını biliyoruz. Peki nereden biliyoruz? Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hatice annemizin vefatından bir süre sonra, bildiğiniz gibi muhakkak, Sevde annemizle evlenmişti. bütün kaynaklarımız bir teki farklı rakam vermeden bütün kaynaklarımız Peygamberimiz Aleyhisselam Sevde annemizle evlendiğinde hem Sevde annemizin yaşı hem de Resulullah Aleyhisselam'ın yaşının aynı olduğunu söyler. Yani 50 yaş. Yani ne demek? 50 yaşında bir dul hanımın evliliğini göreceğiz şimdi. 50 yıl yaşamış bir hanımın 50 yaşında ve aynı yaşta bir şahıs olan Resulullah Aleyhisselam'la evliliğini göreceğiz. Dolayısıyla burada alacağımız çok farklı dersler olacak. Başarabildiğimiz ölçüde onları da notlarımızdan istifadeyle beraber. Az önce ifade ettiğim gibi Sevde annemizin babası Zem'a binti Kays. Zem'a bin Kays Sevde annenin babası. Mekke'de önde gelen liderlerinden biri. Bu zatın Peygamber Aleyhisselam'ın Sevde annemizle evliliğinde ve sonrasında olumlu ya da olumsuz herhangi bir dahli yok. İsim bile yok. Kaynakları dikkatle araştırdığımızda İslam gelmeden yani vahiy gelmeden önce bu zatın öldüğü anlaşılıyor. Aynı şekilde Sevde annemizin annesi efendim Eşşemus binti Kays. Bu da yine İslam'dan önce vefat etmiş. Yani vahiy gelmeden önce Sevde annemizin annesi de babası da yok. Kardeşleri var. Kardeşleri hakkında yeri geldikçe ayrıntıyı vereceğiz. Sevde annemiz baba tarafından Kureyş kabilesinden olup anne tarafından Ensar'ın Beni Necer kabilesine mensup. Ne demek şimdi? Yani Beni Necer kabilesi Resulullah Aleyhisselam'ın dayıların mesabesindedir. Dolayısıyla Sevde anne dayı kızı olmamakla birlikte dayı konumunda olanların kızı olmuş oluyor. Hazreti Sevde annemiz kendisiyle beraber 8 kardeşli bir ailenin kızı olarak görüyoruz. Şimdi ben genelde bu dersleri işlerken ya da yazarken ya da konferanstı, okul dersiydi her ne olursa olsun. Böyle şey sevmiyorum. Yani çok muttakiydi, çok takva sahibiydi, çok gece teheccüdü şöyle, gündüz böyle, orucu şöyle, namazı böyle. Amenna. Bunların hepsi öyle. Fakat bunun anası nerede, babası nerede, kardeşleri nerede, çocukları var mı, kiminle evli, nasıl durumu bunları da görmemiz gerekiyor. Biz aile bir bütündür çünkü. Sevde annemizi işte şimdi ifade ettim. 8 kardeşli bir ailenin kızı olarak görüyoruz Sevde annemizi. Bunlar kim efendim? Bunlar Malik, Abd, Abdurrahman adlı 3 erkek var. Malik, Abd, Abdurrahman. 3 de kızı görüyoruz. Ümmü Kulsum, Ümmü Habibe, Hureyre ya da Hint. Bir de kendini sayarsak efendim kız sayısından toplam 8'i buluyor sevgili annemiz. Hazreti Sevde annemizin bir diğer rivayete göre onu da notumu aldım şuraya. Bu kardeşlerden Hureyre, Hint ikisi ayrı ayrı mıdır? Aynı kişi midir? İhtilafından dolayı efendim ben bunları 8 değil de 7 kardeş olarak yani 3 erkek, 3 kız, 6 bir de kendisi 7 olarak o şekilde çalıştım. Çünkü Hureyre olsun, Hint olsun ikisi aynı geçiyor. Hayatları hakkında fazla malumat yok. İleride evliliği gelince peygamberimizle beraber bunları da inşallah başarabildiğimiz kadar sizlerle paylaşacağız. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Sevde binti Zem'e annemizin çocukluğu, gençliği, evliliği, Mekke hayatı hakkında pek malumatımız yok. İslam'dan önce. Altını çiziyorum. İslam'dan önce pek malumatımız yoktur. Biz Sevde annemizi vahiy sürecinden sonra görüyoruz sahnede. Bu şunu ortaya koyuyor efendim. Bazı insanlar vardır bazı toplumlarda. Yani seçkin biridir, önde gelen biridir, iyi biridir. Ama bazen bilinmez bunlar. Bazı iyiler öldükten sonra ha ne iyi biriydi diye bilinir. Bazı iyiler hayattayken tanınır, meşhurdur, bilinir. Kötüler de böyle. Sevda annemizin İslam güneşinin doğuncaya kadar onun hayatına ilişkin, yaşadığı olaylara ilişkin rivayetlerin kaynaklara geçmemesinin bir sebebi, bir Allah-u Alem bu olsa gerek. Bir malumat yok. Sadece vahiy geldiği zaman İslam'a giriş sürecinde listelere baktığımızda, arkasından Habeş hicretlerine baktığımızda işte bu isimleri göreceğiz. Şimdi bu ayrıntıya yavaş yavaş girelim. Hazreti Sevde annemizin İslam'a nasıl girdiği ve o anda nelerin yaşadığına ilişkin de elimizde bilgiler yok. Ama şöyle bir malumatı kaynakta buluyoruz. Hazreti Sevde annemiz diğer sahabiler gibi Müslüman olur olmaz inancının bir gereği olarak mükellefiyet bilinciyle hareket etmeye başladı. Genelde ben bu cümleyi bütün sahabilere ilgili birkaç kelime farklılıklarla ifade ediyorum efendim. Yani ama ben şöyle görünce de üzülüyorum. Mesela bazı kitaplarda var, diyor ki Hazreti Sevde annemiz Müslüman olur olmaz inancının bir gereği olarak mükellefiyet bilinciyle hareket etmeye başladı. Güzel. Bunun neyine üzülüyoruz? Sanki sadece bu. Hayır. Ben özellikle diğer sahabiler gibi. Yani iman öyle bir şey ki kıymetli dinleyenlerim, iman öyle bir şey ki yani o süreci yaşamak, batıldan hakka, dalaletten hidayete yönelmek, onca putları terk etmek, imana girmek, Müslüman olmak ve o ahalet-i ruhiyeyi yaşamak, bunlar nasıl bir şey? Ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Çünkü ben başka bir dinden İslam'a girmedim. Çünkü siz başka bir dinden İslam'a girmediniz. Biz bunu okuyoruz, anlatıyoruz. Yani hiç limon yemedik. Limon şöyle mayhoş, böyle ekşi, ona benziyor bu. Onun için buraya fazla durmayacağım. Ama şu ifadeyi ifade ediyorum. Yani İslam'a girdikten sonra, İslam ile müşerref olduktan sonra artık sorumluluk başlıyor. Aklınıza şu soru gelebilir. Hocam İslam'dan önce sorumlu değil miydi? 50 yaşına gelmiş bir insan. Şimdi İslam bize bu sorumluluğu bütün çerçevesiyle çok net olarak önümüze koyuyor. Yani hesabı imanla beraber. İslam'ın dışında kaldığında iman etmeme sorumluluğundan cehenneme atıyor. İman ettikten sonra imanının gereği yapma sorumluluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani her inanan insan aynı zamanda mükellef oluyor. Yani sorumlu. Her inanan insan mükellef oluyor. Yani sorumlu. Hazreti Sevde binti Zem'a da kocasıyla beraber bu güzelliğe adım atan biri. Kocası kim? Sekran bin Amr kocası. Kaynaklarımızda Sevde binti Zem'a ile Hazreti Sekran'ın ne zaman evlendikleri, nasıl evlendikleri, nasıl geçimleri hakkında bilgimiz yok. Sadece şunu biliyoruz. Kocasıyla beraber, yani karı koca İslam'a girdiler. İslam'ın güzelliğiyle güzelleşme sürecine geçtiler. Hani böyle güzellik salonları görürsünüz. Güzellik salonları insanları süslerler. Bu süslerin büyük çoğunluğu ileriki zamanlarda yaşlar geçince yüzü gözü çoğunu mahvediyor, batırıyor. Oysa güzellik salonları camilerimizdir. Kur'an kurslarımızdır, okullarımızdır. Hasseten evlerimizdir. Daha evrensel söyleyeyim, güzellik salonu Kur'an ve sünnet yaşamaktır. Yani İslam ile güzelleşiyorsunuz. İslam insanı güzelleştirir. İslam insanı güzelleştirir, özelleştirir. Yani her bir Müslüman Allah'ın özel kulu durumuna yükselir. Bundan güzel, bundan daha özel, bundan daha hoş bir nimet olabilir mi? O yüzden özellikle söylüyoruz, İslam'ın güzelliğiyle güzelleşiyorlardı. Bütün sahabeler için geçerlidir bu. Tabii sahabe görünen münafıklar hariç, onları Medine'de göreceğiz İleriki derslerimizde inşallah. Duruma göre bazen ayrı ayrı, bazen de beraberce, ailece, mümkün olduğunca her gelen vahyi hemen öğrenmeye gayret ediyorlardı. Bu benim de çok üzerinde durduğum ama çoğumuzun da başaramadığımız, eksik olduğumuz şey. Yani bu tür aileyi kuramadık bir türlü kıymetli dinleyenlerim. Yani elimize bir kitabı alıp veya bir sesli bir şey veya görüntülü bir şey ailece oturup karı kocaya da varsa çocuklarla beraber şöyle bir beraber bir şey öğrenmeyi bunu beceremedik bir türlü yani. Ben demiyorum sürekli beraber okuyun, beraber dinleyin diye. Bakın duruma göre bazen ayrı ayrı bazen de beraberce ve mümkün olduğunca tabii. Yer gelen vahyi öğrenmeye gayret ediyorlar. Çünkü vahiy onları yeniden şekillendiriyor. Vahiy ne? Ayet-i Kerime. Tamamı ne? Kur'an-ı Kerim. O zaman bizi de şekillendirmesi lazım. O güzelliğin içine alıp yani Kur'an güzellik salonuna girerek Kur'an ile güzelleşirsek o zaman Cenab-ı Hakk'ın da özelleri olmuş oluruz. Bunu söylemiştim. Ancak o zaman İslam'a girmek demek öyle sıradan bir iş değil. Sıradan bir iş değil. İslam'la, imanla şereflenen kişinin ilk yaptığı şey ne? Önce kendi evinden başlıyor. Erkekse, evli ise hanımını, çocuklarına, varsa anne babasına, çevresine mesajı götürmeye çalışıyor. Hanımsa aynı şekilde, evli ise kocasına, değilse işte anne, baba, kardeş mesajı götürmeye çalışıyorlar. Yalnız bunu yaparken bizim gibi değil, biz sadece anlatıyoruz veya da dinliyoruz. Onlar mesajı hayatına yansıtıyorlar. Yani gömlek şöyle giyilir diyorum ben ama gömleğim yok. Bir şeye yaramıyor tabii. Onlar o gömleği giyiyorlar. Hem gömleğin nasıl giyildiğini hem de giyilmesi gerektiğini. Yani mesele gömlek değil anlıyorsunuz siz. Böyle bir durum var. O yüzden öncelikle kendi evlerinden başladılar bunlar da işe. Önce kendi evlerinden. Evleri o güne kadar herhangi bir ev iken, lütfen dikkat, evleri o güne kadar herhangi bir ev iken İslam ile beraber evleri de Müslüman evi oldu. Evleri de Müslüman evi oldu. Bu o kadar kolay olmuyor ama böyle oluyor. Şimdi bir sohbet yaptık, bir kitap okuduk veya dinledik. O ana kadar şöyle bir hayatımız var. Bu bizde ne gibi bir değişme meydana getiriyor? Yani bizim evlerimizin durumu ne? En çok sorguladığımız ve hep böyle huzuru adeta evin dışında aramaya çıkmamızın sebebi de bu maalesef yani. Evin dışında yani evde bulamayınca eksik oluyor o yönümüz. Eksik yönümüzü tamamlamak için gözde, gönülde dışarı gidiyor. Bunu nasıl yaparız ben bilemiyorum kıymetli dinleyenlerim. Yapanlarınız vardır, başaranlarınız vardır ama bunu evde başarabilirsek ne güzel olacak. Her yönden, her bakımdan helal daireyle ne kadar güzel bir hayat yaşarız ama hepiniz biliyorsunuz ki genelde evlerde bunları yaşayamıyoruz. Başkalarına hoca oluyoruz da evlerimize hoca olamıyoruz. Başkalarına iyi anlatan, iyi yazan, okutan kişi oluyoruz da evimize anlatan, yazan, okutan olamıyoruz. Önce evlerinden başladılar. Bir şekilde evimizden başlayalım ve yeniden hayatımıza çeki düzen verelim demenin tam yeridir tabii ki bu da. Evet efendim, onlar sahabe-i kiram ve tabii ki Sevda annemiz öylesine bir dönemde yaşıyorlardı ki, öylesine bir dönemde, daha bir ifadeyi net kullanayım, öylesine zor bir dönemde yaşıyorlardı ki İslam'a girenler anında bedel ödüyordu. İslam'a girenler anında bedel ödüyordu. Yani İslam'a girip de o gün bedel ödemeyen yok. Asırlardır kasıp kavuran putperestlik yaşadıkları coğrafyanın tamamını kuşatmıştı çünkü. Her şey putlar ile değerlendirildiği için putlardan yüz çevirenler çok şiddetli bir şekilde cezalandırılıyorlardı. Çünkü putlardan yüz çevirmek sapıtmak anlamına geliyordu o zaman. Sapıttı diyorlardı. Sapıttı, yolunu şaşırdı diyorlardı. Efendim, çok şiddetli bir şekilde cezalandırılıyorlardı. Yani şuna teşbihat olmaz derler de, ben biraz herhalde örnekte biraz kötü olacak ama mecburen vereceğim. Şimdi ailemizde eşimiz, çocuğumuz, torunumuz, yani ne bileyim kardeşimiz, yani aile içerisinde biri, yetişkin biri gelse, dese ki bize işte anne, işte baba veya abi veya dayı veya amca, hangi konumdaysak, ben birisi anlattı, aklıma yattı, şu kitapları okudum, aklıma yattı, ben İslam'ı bıraktım, terk ettim, Hristiyan oldum dese, ne yaparsınız düşünün. Yahudi oldum, ne bileyim putperest oldum, deist oldum ki var deistler çok, yani bıraktım şu oldum dese, ne hale geliriz düşünün. Şimdi İslam'ın hak olduğunu biz söylemiyoruz. İslam'ın hak olduğunu Cenab-ı Hak söylüyor. Buraya dikkat edin. İslam bana göre hak değil, size göre hak değil. İslam bizatihi Cenab-ı Hak tarafından hak olduğu söyleniyor. Ve din sadece odur. İnne dine indellahil İslam. Ayette sabit. Allah katında tek din İslam. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Şimdi yani bana göre İslam haktır diyemezsiniz siz. O zaman öbürüne göre hak olmaz. Hak Cenab-ı Hakk'ın dediğidir. Hak odur. Şimdi İslam Cenab-ı Hakk'ın razı olduğunu söylediği tek din. Yani buna girmenizi istiyorum diyor Cenab-ı Hak. Şimdi okudum araştırdım diyor. Okudum araştırdım ve ne yaptım? Hristiyan oldum, işte putperest oldum, ya ateist oldum, deist oldum, şu oldum, bu oldum. Ne yaparız? Düşünün ne yaparız? Muhtemelen diyorsunuz ki, ya güzelce bir anlatırım. Bak yavrum, bak kardeşim, bak oğlum, kızım neyse. Yani anlatırım böyle böyle, şudur, şu ayeti okurum, bu ayeti okurum. Ayeti reddediyor. Hadisi reddediyor. Yani yok diyor, bunlar yanlış, bunlar sonra uydurulmuştur diyor. Hak olan diyor, şudur diyor. Ne yaparsınız? Yani onunla ne kadar beraberliği sürdürürsünüz? Anlatırsınız. Tabii ki önce yumuşak şeyler söylersiniz. Baktınız olmuyor, kızarsınız. Evden atarım ha, şöyle yaparım ha, böyle yaparım ha diye müeyyide uygularız. Bu hayatımız boyunca böyledir. Hatta aynı evde oturan çocuklar, bilhassa gençler arasında farklı spor takımları tuttukları için kavga eden çok gençler var. Ya tuttuğu A takım B takımdan kavga ediyorlar. Var bunlar. A partisi B partisinden kavga ediyorlar aynı evde. Parti demiyorum, spor takımı demiyorum, din diyorum kıymetli dinleyenlerim. Bu oyuncak değil. Biraz kendimizi verelim, Allah için kendimizi verelim. Allah için diyorum. Bu nedir diye bunu görmemiz gerekiyor. Bunu göremiyorsak bir şey ifade etmez ki. Bunu görmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bunlar yani yuvarlak olarak 500 küsür sene geçmiş, peygamber gelmemiş İsa Aleyhisselam'dan sonra. Halk putlara tapmış, hayatın merkezine putu oturtmuş, bize put komik gelse de, mantıksız gelse de, efendim o heykeller onların hayatlarının birer şeyi olmuş. Yani şimdi siz heykelin yanına çiçek konuyor, çelenk konuyor, mantıksız gelmiyor mu? Yani o heykel veya bırakın heykeli, mezara gidiyorlar ziyarete, çiçek koyuyorlar ölünün mezarına. Ne demek? Birileri koymuş işte alışmıyor. Sorgulamıyorlar. Bu çiçek burada ne yapacak diye. Mezarlığa çiçek götürülür mü? Anlamıyorum ki. Ölü o. Ha ben demiyorum mezara ekilir çiçek yani orada çiçekli olur ona bir şey demiyorum. Kastettiğim bu değil. Ama bir tane çiçek satın alıyor. Çenek vesaire çiçek alıyor. Götürüyor mezara koyuyor. Ya o kişi ölmemiş diye düşünüyor ya da ölü çiçek ne yapacak? Mezara çiçeği koymak bize ne kadar? Bak hiç düşündük mü şimdiye kadar? Ben bunları söyleyince putu da biraz böyle düşünün. Yani şu kadar asır böyle gelmiş alışmış insanlar. Put hayatın merkezine oturmuş. Dolayısıyla putu terk eden böyle oluyor. İşte ben bu örneği Avrupa'nın bir yerinde bir seminerde vermiştim. Ondan sonra programdan sonra bir tanesi geldi. İşte ya hocam dedi bizim de burada dedi işte Avrupa'da şimdi devletlerini şeylerini söylemeyeyim de reklam yapmayayım. Müslüman mezarlıklarımız da var bizim burada diyor. Biz de diyor böyle kabir ziyaretine gideriz zaman zaman. Oradan diyor bir işte neyse gene millet söylemeyeyim X milleti olsun. Yani gittik diyor işte bana diyor ki şunlara bak diyor. Bir de mezarlığa gelmiş diyor ellerinde çiçek bile yok. Yani mezara çiçek götürülür. Çiçek yok ellerinde diyor. İşte ben ona nasıl anlatayım? Biz çiçek götürmeyiz, biz Fatiha okuruz, biz dua ederiz, biz onlar için istiğfar ederiz. Bunu nasıl anlatacağım? O çiçek götürüyor, o mezara koyuyor. Aynen böyle düşünün putu. Yanlış anlaşılmasın, ölü puttur demiyorum. Bir kıyas yapmaya çalışıyorum. Yani biraz böyle ezbere gidiyoruz. Yani putlara tapıyorlardı. Bunlar salak mıydı affedersiniz? Aralarında Arap dahileri var. Dahi. O da putlara tapıyor. Akılda, zekada hepimizden üstün. Hikmetli bir sürü insan var ama öyle toplum gelmiş, sorgulamamışlar. Kalmış öyle putlara tapmışlar. Şimdi dolayısıyla put hak olmuş oldu. Onu terk ettiğin an dinden çıkıyorsun. O put dininden çıkıyorsun. Nasıl ki İslam'ı terk eden kişi mürtet oluyor dinden çıkıyorsa ona göre de aynısı. Dolayısıyla kim ki putları terk ediyor sapıttı diyorlar. Sapıttı, sabi oldu sapıttı ve ne yapıyorlar? Baskı yapıyorlar. Onu tekrar putlara döndürmek için işte işkenceler, zulümler, müeydeler bundan dolayı uygulanmıştır. Tekrar söyleyeyim. Zor bir dönem. İman ettim demek, putları terk ettim demek herkesin karı değil. O yüzden çoğu gizli tutuyor iman ettiğini. İşte bundan dolayı Hazreti Sevde annemiz de kocasıyla beraber önceleri Müslüman olduklarını gizli tutmak zorunda kaldılar. En yakınlarından bile. İkisi karı koca olarak kendilerini yetiştirmeye çalışırken bu arada işte mükellef dedik ya sorumlu yakınlarını da ihmal etmiyorlardı. Bir şekilde onlara da mesajı ulaştırmakla mükellef olduklarını biliyorlardı. Yani ben imana sevgi diyorum, aşk diyorum, muhabbet diyorum. Bu aşkı tadan, bu aşkı taşımak, önce temsil etmek, sonra taşımak, yaymak ister. En güzel faaliyet kişinin aşkını yayma faaliyetidir. Bundan güzel bir şey olabilir mi? İşte inanan inancını aşk düzeyinde hayatına geçiriyor ve böyle yayılsın aşıklar, sevenler toplumu, sevgi toplumu oluşsun diye çaba sarf ediyorlar. Bunlar da Müslüman olduklarını ne kadar gizleseler de şimdi dikkat edin. Hayatlarına yansıyan o güzel değişiklikler herkes tarafından görülecek kadar açıktı. Bizde olmayan bu işte. Müslüman olduklarını ne kadar gizleseler de hayatlarına yansıyan o güzel değişiklikler herkes tarafından görülecek kadar açıktı. Güzellikleri görerek güzelleşmeye çalışacaklarına güzelliklerinin ve güzellik değerinin düşmanı olan müşrikler bunların da peşlerine düştüler. Yani herkes her şeyi göremez. Yani birinin işte birinde görmediğini diğeri görüyor. Yani insanlar birbirlerini seviyorlar. Neyle seviyorlar? Yani birinin hiç hoşlanmadığından diğeri ona aşık olabiliyor, sevebiliyor onu yani. Biriyle beraber dururken onun yanında sıkılıyor ama bir diğeriyle yan yana geldikleri zaman istiyor ki hiç buradan ayrılmayayım. İşte gönüllerin, ruhların böyle birleştiği yer bu yani. Böyle bir şeydir yani, aslında aile de budur. Ama biz bu aileyi maalesef oluşturamadık. Bunu söylemiş olalım. Ben şunu tekrarlamak istiyorum. Nerede benim şu notum, bulayım bir daha. O cümleyi nereden bulmuştum? Evet. Müslüman olduklarını Hazreti Sevde binti Zem'a ile Sekran bin Amr. Müslüman olduklarını ne kadar gizleseler de hayatlarına yansıyan o güzel değişiklikler herkes tarafından görülecek kadar açıktı. Güzellikleri görerek güzelleşmeye çalışacaklarına kim? Müşrikler. Güzelliklerinin ve güzellik değerinin düşmanı oldular, peşlerine düştüler. Nihayetinde onları namaz kılarken görünce Müslüman olduklarını anladılar. Yani iman ettiler. Bir hayatları değişti, bir farklı mana kazandı. Acaba bunlar da sapıttı mı yoksa hala bizden mi diye takibat altına alıyorlar. Çünkü Müslümanın Müslümanlığını ortaya koyduğu en önde gelen ameli namazdır. Namaz. Namaz kıldıklarını görünce tamam dediler. Bunlar da sapıttı. Tabii onlar sapıttı diyorlar. Oysa hakka ermek, hakka ulaşmak gibi bir değerin değerlisi oldular. Efendim, sahabilerin hepsinde olduğu gibi, hepsinde. Onlar da ilk önce en yakın akrabalarından başlamış olmakla birlikte yine büyük çoğunluğunda olduğu gibi ilk tepkiyi de yine en yakınlarından gördüler. En yakınlarından gördüler. Hazreti Sevde'nin kardeşlerinden biri olan Abd öyle sert bir tepkide bulunmuştu ki bir an ne yapacağını şaşırıyor Sevde anne. O yaşta kadın yani. Tabii şimdi şu an 50 yaşı görmüyoruz. Şu an Peygamberimiz Aleyhisselam'dan evlenmeden önceki İslam'ın geldi. Ne kadar malumat varsa bunları. Ondan sonra inşallah oraya gelecek. Şu anda yaşta 50'nin altında ama kaç bilmiyoruz. Çünkü Peygamberimizle evliliğine şu an anlattığım yerlere göre yani ne kadar var? Nereden bakarsanız bakanın 9-10 sene var yani daha oraya. Çok sert tepkide bulunuyor Abd. Bunu birkaç kere göreceğiz. Bu adamın çok değişik sertlikleri var. Göreceğiz inşallah. Bütün aile efradını çok seviyor ve onlar tarafından da çok seviliyor. Bunu da biliyor Sevde annemiz. Bunun için onlardan böyle bir tepki beklemiyor. Ama gelmişti işte. En yakınından en büyük tepki gelmişti. Şimdi bu Abd, hani kardeşi Sevde'ye karşı bir zalim değil. Yani buradaki sertlik Abd'a göre hak olan puttur. Sonra çıkan din uydurmadır. Sapıttı. Benim de ablamı sapıttırdılar millet diye güya onu hakka götürmeye sert tepki gösteriyor. İlk sert tepkiyi başta kardeşi olmak üzere yakın akrabalarından gördü. Yakın akrabalarından gördü. İlk tepkiyi, ilk zorluğu onlardan gördü. İslam'dan dönmesi için çok eziyet ettiler. İslam'dan dönmesi için çok eziyet ettiler. Bu eziyetlerin ne şekilde edildiğine ilişkin bir rivayettir elimizde şu anda yok. Fakat bütün bu eziyet ve işkenceler onun imanını bir kat daha arttırdı. İşte bu cümleyi kullanıyorum ama korkuyorum ben. Ben bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımı ne yapıyorum? İsyan ediyorum değil mi? Allah affetsin. Üf ya, ne diyecektiniz ya? Üf be, beni mi buldu bunlar ya? Deyip duruyoruz değil mi? Sizi demeyeyim, ben kendimi söyleyeyim yani. Oysa Cenab-ı Hakk'ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Sabırlı olacaktık. Teslimiyet sahibi olacaktık. Yani bakın, işkence ve eziyetler onun ve bütün sahabelerin imanını kat kat arttırdı. Yani artırıyor imanını. Biz acaba imandan sağını solunu mu baltalıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum yani. Bize ne yapıyor? Olumsuzluklar bizi ne hale getiriyor? Bunları iyi anlamamız lazım. İslam'a daha bir sıkı sarılıyor. Biz ya sünnetleri terk ediyoruz, ya tesbihatı, ya sıkıştık. Daha çok tesbihat yapalım, daha çok sünnet kılalım, daha. Yani eziyet ve işkenceler altında İslam'ı öğrenme ve yaşama gayreti daha bir gayretli oluyor. Yani baskı yapıldıkça daha çok sahip çıkıyor. Biz kaytarıyoruz. Yana çiziyoruz, bunlar daha çok sahip çıkıyorlar. Yani bu oldukça üzerinde durulması gereken bir şey. Yani böyle bir radyo programından konuşmak, dinlemek çok zor iş değil bunları. Ama başımıza musibetler geldiğinde, imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda ya da sırf Müslümanız diye, namaz kılıyoruz diye, bayansak, hanımsak, tesettüre riayet ediyoruz diye bir problemle karşı karşıya kaldığımızda bizi isyana değil, takvaya götürmeli. Yani büyük bir davanın, bir davanın içinde olan, Cenab-ı Hakk'ın da ikram ettiği bir davanın sahibiyim ben ve bana bundan dolayı zulmediliyor veyahut da sıkıntı çekiyorum. Ne yapacağız? Daha çok sabırla bizim imanımız artacak. Biz de küçük bir eziyet, küçük bir sıkıntı çektiğimizde efendim hemen ne diyoruz? İsyanlar bizim her halimizde görülüyor. İslam güneşinin doğuşuyla beraber başlayan aydınlanma süreci, unutmayalım, aydınlanma süreci vahiy ile başlar. Vahiy yoksa karanlık vardır. Aydın insan Müslümandır. Çünkü en aydınlatıcı aydınlık kaynağı vahidir, Kur'an'dır, sonra sünnet gelir. İslam güneşinin doğuşuyla beraber başlayan aydınlanma süreci, her geçen gün yeni simaların bu halkaya katılmasıyla Mekke'de ciddi bir değişim yaşanıyordu. Mekke'de ciddi bir değişim yaşanıyordu. Mekke müşrikleri vahyin önüne geçmek için her yola başvuruyorlardı. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın davetine icabet edenler, o Müslümanlar, her geçen gün daha da artıyordu. İslam ile buluşan insanların nasıl değiştiklerini görüyor, bu değişimi engelleyip durdurmak için yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Kim? Müşrikler. İslam düşmanı hainler. Yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Yani Müslüman, İslam esaslarıyla şekillenen insan hangi hadiseyle, olayla karşı karşıya kalırsa kalsın, bu şekli hem ibadet hayatında, aile hayatında, kılık kıyafetinde, yakın ve uzak çevresinde onu ortaya koyması gerekiyor ki bizim eksiğimiz bu. Karşımızda eğer İslam'ın karşıtları varsa elbette ki onlar da bunu engelleyecekler. Biz de burada bunalmak, isyanlara düşmek yerine yani içinde bulunduğumuz kıymetin kıymetini bilecek, kıymetle kıymetleneceğiz. Yani değerin değerini bilecek, o değerle değerleneceğiz. İslam'ın getirdiği güzellik ile güzelleşenler İslam insanı olurlar. İslam'ın getirdiği güzellik ile güzelleşenler İslam insanı olurlar. Biz İslam'ın özünü bu noktada iyi kavramalı ve İslam ile güzelleşme sürecini en üst düzeyde yaşamalıyız efendim. Ancak malum herkes kendi fikrini, davasını savunmak için, korumak için bir takım tedbirlere başvurur. Şimdi Müslümanlara yapılan eziyet ve işkenceler de bunun bir uzantısıydı. Mekke müşriklerinin işkence ve eziyetleri dayanılmaz bir hal almıştı. Sevda'nın hayatında bu işkencelerin hangisi var? Kayıtlarda yok. Ama yani işkenceleri kaldıramayacak duruma geldiği kayıtlarda geçiyor. Sahabilerin her biri benzeri sıkıntılar çekiyorlardı. En yakınlarından gördükleri kötü muamele yetmiyormuş gibi, diğer müşriklerin yaptıkları da çekilir gibi değildi. Bunca eziyetlerle ağır yaralananlar olduğu gibi Hazreti Yasir gibi, Hazreti Sümeyye gibi ilk şehitlerimiz de verilmişti. Yani artık Müslümanlar sadece annesi, babası, kardeşi, yakınlarından kim varsa akrabası, kabilesi değil, artık müşrik devletiyle karşı karşıya kalmışlardı. İşte bu iki tane şehit bunun sonucudur. Yani artık müşrikler Müslümanlarla devlet otoritesini kullanarak mücadele ediyorlardı. Mekke'deki Müslümanların çektiği sıkıntıların yanında ortaya koydukları o teslimiyet performans diyelim, o kadar üst düzeyde ki, yani sadece ailesiyle, kabilesiyle, akrabasıyla değil, müşrik devletiyle karşı karşıya gelmişti Müslümanlar. Ve her geçen gün yaşamak daha da zor oluyordu. Mekke müşrikleri Resulullah Aleyhisselam ve ashab-ı kiramın talim ve tebliğlerine engel oldukları gibi İslam'a yönelen kim varsa onları da engellemeye çalışıyor. Şimdi Aleyhisselam'a vahiy geliyor. Ne yapacak Aleyhisselam? Vahiy tebliğ edecek, insanları İslam'a davet edecek. Biri bu. Biri ne? İslam'a girenleri de eğitecek. İslam ile eğitecek o vahiy ile. Şimdi ikisine de engel oluyorlar. Tamam, ben sana anlatmayayım. Bırak da Müslüman'ı eğiteyim. Yok. Niye? Bakın kıymetli dinleyenlerim. Ta o zaman, ta ilk başlarda bile Mekke müşrikleri İslam denen inanç sisteminin sadece vicdan işi olmadığını, sadece salt ibadetler olmadığını, İslam'ın hayata hükmedici bir din olduğunu anlamışlardı. Onların korkusu efendim hüküm, yani hükümet, yani devlet el değiştirecek. O yüzden şiddetle karşı çıkıyorlardı. Kendi batıl kanaatlerine göre bir sistem kurmuşlar, o şekilde yaşıyorlardı. İslam geldi, İslam kendi sistemiyle geliyor, kendi değerleriyle geliyor. Dolayısıyla engellemeye çalışıyorlar müşrikler. Onların bu engelleme faaliyetleri Müslümanlara çok zor anlar yaşatsa da, işte ben nasıl kullanayım şimdi o cümleyi, ne diyeyim, hangi yüze diyeyim bilmiyorum. Bir tek Müslüman cahil kalmamış. İnen ayetleri öğrenmiş, yapması gerekeni yapmış ve İslam insanı olmuş. Baskı var, engelleme var. Hazreti Sevde ile Sekran bin Amr ailece yakınları tarafından da efendim tacize uğradıkları halde, onlar bunca baskı karşısında bile bir adım bile geri atmadan bir yandan ev içerisindeki İslam eğitimlerini sürdürüyorlar, bir yandan akrabalarına faydalı olmaya çalışıyorlar, bir yandan da böyle mağdur mazlumlar oldukça onları da himaye etmenin gayreti içinde giriyorlar. Yani benim sıkıntım bana yetiyor, seninle uğraşamam, yok böyle bir şey. Onlar adeta birbirleri için yaşıyorlardı. Biz bugün sadece kendimiz için yaşıyoruz. O yüzden zayıf düştük. Zayıf düştük. Onlar adeta birbirleriyle, birbirleri için yaşıyorlardı. İşte İslam bizden bunu istiyor. Birbirlerimiz için yaşama gayreti içinde olmamız ve olmanız dilek ve duasıyla dersimizi haftaya sürdürmek üzere bugün de burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.